Ayrım 8, sayfa 94. Pazartesi sabahı Gül erkenden işe gitmek üzere evden ayrılınca kendimi elinden oyuncağı alınmış çocuklara benzettim. İki gün içinde yıllardır alışık olmadığım bir serüvenin içine çekilmiş gibi hissediyordum. Monoton geçen yaşamıma inanılmaz bir hareketlilik getirmişti Gül. Onu kapıdan selametledikten sonra evimin sıkıcı sessizliği ve yalnızlığımla baş başa kalmıştım. Ağır ağır yürüyüp koltuklardan birine adeta çöktüm. Böyle bir hafta sonu geçireceğimizi doğrusu ben de tahmin etmemiştim. Gül hayatıma fırtına gibi girmişti. Sıcaklığı, sık sık değişiklik gösteren ruh halleri, bazen somurtup mesafeli duruşu, sonra bir çocuk safiyeti ile şımarması, haşarı davranışları ve bütün bunlara hayran kaldığım bir cinsel çekicilik içinde yapması bütün direncimin yok olmasına neden olmuştu. Sadece iki gün bir arada olmamıza ve kayda değer hiçbir cinsel yaklaşımda bulunmamamıza rağmen ondan kopamayacağımı anlamıştım artık. Sanırım ona aşık olmuştum. Gül gidince şimdi bunu enine boyuna bir daha düşünmek zorundaydım. Benimki bir hayaldi sadece, anlamsız bir düş. Mesele sadece onu arzulamakla kalsa belki gözümde büyütmeyecektim içimdeki duyguları. Ama durum tespitimden daha vahim görünüyordu. 20 yaşındaki bir kızı nasıl sevebilirdim? Bunu kendime bile açıklamaktan acizdim. Bir süre koltuktan kalkamadım. Tam o sırada telefon çalmaya başladı. İçimden bir his arayanın Gül olduğunu söylüyordu. Hızla fırladım. Az daha halıya takılıp yuvarlanacaktım. Bir koşu telefonu açtım. Alo? Merhaba Orhan, ben Nihat. Nihat, eski çocukluk arkadaşımdı. Aynı mekteplerde okumuş, sonra aynı mesleğe intisap etmiş, hemen hemen aynı tarihlerde de emekli olmuştuk. Ama onun eşi Ankaralı olduğundan emekliliğine müteakip başkente yerleşmeyi yeğlemişlerdi. Onu telefonda bulunca şaşırmıştım. 6-7 aydan beri de görüşmemiştik. Vay dostum diye mırıldandım. Hangi dağda kurt öldü de telefon etmek aklına geldi? Haksızlık etme, sen de beni aramadın. Geçen ay Ankara'ya geldiğini bizim Veysel'den öğrendim. Buraya kadar gelmişken insan biri uğramaz mı? Bak, onda haklısın. Ama inan bakanlıkta işim vardı ve aynı akşam dönmek zorundaydım. Kalsam mutlaka arardım. Sen neden arıyorsun beni? İstanbul'dayım. Ben senin gibi vefasız değilim. Kadim dostumu görmeden dönmeyeceğim Ankara'ya. Oğlumun evindeyim Bostancı'da. Böyle erken saatte rahatsız ettiğim için kusura bakma ama seni görmeden dönmek istemedim. Görüşebilir miyiz? Hiç tereddüt etmedim. Tabii, ben müsaitim. Evime gel görüşelim. Oğlum bıraksın seni, yolunun üstü sayılır. Tamam Orhan, yarım saat sonra sendeyim. Anlaştık azizim. Telefonu kapattım. Nihat kafa dengi, akıllı ve iyi bir diplomattı. Kuşkusuz eskisi kadar sık görüşemiyorduk ama onu gerçekten özlediğimi hissetmiştim. Kadim dostumu beklemeye başladım. Hayretle karşımda oturan Nihat'ı inceliyordum. Sanki acı bir gerçeği yeni kavramış gibiydim. Onunla aynı yaştaydık ama benden çok daha yaşlanmış, çökmüş gibi duruyordu. Oldu olası zayıftı zaten. Şimdi ise kadidi çıkmış, yüzü çökmüş, yaşlılık lekeleri açık tenli cildini kaplamıştı. O da uzun boyluydu ama benden daha kambur duruyordu. Meslekten kalma bir alışkanlıkla daima zarif giyinmesine rağmen o eski zarifliğini kaybetmiş, sırtındakiler sırtından düşecek gibi bol ve üstünde iğreti duruyordu sanki. Nihat çok değişmişti. Kendimi kandırmanın alemi yoktu. Bu değişikliğin ana nedeni yaşımızdı. Olsa olsa arkadaşım bu kaçınılmaz gerçeği benden daha rahat kabullenmiş ve kendini kapıp koyvermişti. İçimi bir hüzün kaplayıverdi. Belki ondan daha gösterişli ve hala dinç gözüküyordum ama ortada inkar kabul etmez bir vaka vardı. Aynı yaştaydık. İlk yarım saat afaki bir sohbete daldık. Müşterek dostlardan, geçmişin biriktirdiği anılardan sonra genel olarak sıhhat sorunlarından dem vurduk. Nihat bir ara konuyu hazırladığım kitaba getirdi. Hemen sordum. Kimden duydun? Veysi'den dedi. Sonra ilave etti. Çok olumlu bir girişim. En azından oyalanırsın. Yaşlılığın en zor yanı bu. Ben sıkıntıdan patlıyorum. Günler geçmek bilmiyor birader. Gözlerim de bozuldu. Artık eskisi kadar okuyamıyorum da. Günler geçmiyor. Tek teselli kaynağım torunlarım. Kızımın çocuklarıyla oyalanıyorum ancak. Ah Orhan, keşke sen de Veciye'nin vefatından sonra yeni bir izdivaç yapsaydın. Veciye 20 yıl önce kaybettiğim eşimdi. İçim burkuldu birden ama bir şey diyemedim. Nihat devam etti. Yalnız yaşamak zor olmalı. Filhakika 20 yıl uzun zaman. Tek başına yaşamaya alışmış olmalısın ama insan bizim yaşımıza gelince torun torba sahibi olmanın nimetini daha iyi idrak ediyor. Etrafında sıcak bir nefes, ilgi ve yakınlık bekliyor. Ne diyebilirdim ki? Esasta haklıydı Nihat. Artık o yaşları sürüyorduk. Ama ben hala 20 yaşındaki bir kızın heyecanlarıyla tutuşuyordum. Belli ki hayattan hiçbir beklentisi kalmamıştı arkadaşımın ve beni anlaması çok zordu. Ama ister istemez geçmişe döndüm. Nihat'ın bir zamanlar bizim camiada ayyuka çıkan aşk skandalını hatırladım. Aslında çok yakışıklı biriydi gençliğinde. Daha doğrusu orta yaşlarında. 80'li yılların başlarında ikimiz de Paris Büyükelçiliği'nde görevliydik. O tarihlerde Nihat 3. Katip Mümtaz'ın sarışın eşi Nurgül'le hızlı bir aşk hayatı yaşamıştı. Olayı birden hatırlayınca dayanamadım. "Nihat yahu," dedim. "Nurgül Hanım'dan hiç haber alıyor musun?" İnce metal gözlüklerinin üzerinden yüzüme baktı. "Kimden?" diye sordu. "Nurgül Hanım'dan canım, Paris'teki büyük aşkından." Çehresinde garip bir şaşkınlık oluşmuştu. İddia edebilirim ki birden Nurgül'ün adını bile anılarından çekip çıkaramamıştı. Birkaç saniye hatırlamaya çalışır gibi düşündü. Sonra gülmeye başladı. "İlahi Orhan, nereden aklına geldi şimdi bu? Yahu aradan 30 sene geçti. Ne bileyim, o vakadan sonra bir daha görüşmemiştik zaten. Ama dur bakayım, 1-2 sene evvel kocasına ait bir haber almıştım yanılmıyorsam. Edirne'de bir trafik kazasında vefat etmiş diye duymuştum. Kadıncağıza bir taziyede bulundun mu?" "Yok canım, o defter gençliğimizde kapanıp gitmişti. Kasten üstüne vardım." "Hadi hadi, Nurgül Hanım'a fena halde meftundun. Aramışsındır." "Aramadım yahu. Bunca yıl sonra eski defterleri karıştırmanın ne anlamı var? Ne fark eder ki? Görmüyor musun? Kocayıp gittik artık. 75'e yaklaşıyoruz." "Dur bakalım, daha ölmedik yahu," dedim. Nihat zeki bir adamdı. Gözlerini kısıp beni inceledi merakla. "Anlayalım bakalım. Bu soruların sebebi hikmeti olmalı. Seni iyi tanırım. Geçmişi kurcaladığına göre bir düşündüğün var demektir. Yoksa 20 yıl sonra dünya evine girmeyi mi düşünüyorsun?" Bir an bocaladım. "Olamaz mı yani?" dedim. Gülümsedi. "Olmaz olur mu hiç? Hem de çok iyi olur. Artık bizim yaşlarda bir can yoldaşı farz sayılır kardeşim. Bir ayağımız çukurda at dolunur artık. Şöyle hanım hanımcık, seni çekip çevirecek, sıhhatli, yaşı başı sana uygun birini bulduysan hiç durma evlen derim. 20 yıl bekledin. Anlaşılan yalnızlık senin de canına tak etmişe benziyor." Elimde olmadan sinirlenmiştim. Neler saçmalıyordu kadim dostum. Ben kendime bakacak birini aramıyordum ki. Sevdalanmıştım. Kendimi güçlükle tuttum. Galiba konuyu açmak anlamsızdı. İşi başka bir maceraya dökmeye karar verdim. Zoraki gülümsedim. "Yahu sen gençliğinde çok çapkındın be," dedim. "Şimdi seks hayatın nasıl?" Afallayarak bana baktı yeniden. "Seks hayatım mı? Dalga mı geçiyorsun Orhan? Ne seks hayatı be? 5 sene önce prostat ameliyatı geçirdim. 15 seneden beri de devamlı tansiyon hapı alıyorum. O defteri kapatalı yıllar oldu." İçimden vay canına diye mırıldandım. Demek o açıdan ben hala şanslı sayılırdım. 20 yaşındaki bir kızı hala şiddetle arzulayabiliyordum. Nihat nazarını gözümden kaçırmadı. "Ne o? Yoksa düşündüğün hanım geç mi sayılır?" Bu soruyu geçiştirmeliydim ama nedense basiretim bağlanmış ya da aklımdan geçen tasavvurumun aklı başında sağduyusuna güvendiğim biri tarafından onaylanması isteğine kapılmıştım. "Evet, öyle sayılır," diye fısıldadım. Nihat endişeli ses tonuyla sordu. "Kaç yaşında?" "20 diyiverdim. "Ne?" Kadim dostum az daha oturduğu koltuktan havaya sıçrayacaktı. "Aklını mı kaçırdın sen yahu? Yoksa beni alaya mı alıyorsun?" "Yoo, yaşı gerçekten 20. "İnanmıyorum." "Yahu 20 yaşındaki bir kız hiç 70'indeki adamla evlenir mi? Senin kıyıda köşede biraz birikimin de vardır bildiğim kadarıyla. Ayağın beyan belli ki bu kız evliliğe sıcak bakıyorsa senin mal varlığın içindir. Aksi düşünülemez." "Yanılıyorsun," dedim. "Kızın parada pulda gözü yok." Nihat inanılmaz bir tavırla homurdandı. "Ne yani? Bu yaştaki adama aşık olduğunu mu sanıyorsun?" "Hayır, aşık değil tabii. Ama beni seviyor." "Neni seviyor? Ak saçlarını, kırışmış büzüşmüş vücudunu mu?" "Allah'ını seversen Orhan, biraz makul düşün. O yaştaki bir kız senin nereni sevecek?" İtiraz ettim. "O kadar da basite alma. Olgunluğumu, anlayışımı, seveceğini mi seviyor? Yeterli değil mi bunlar? Onu nasıl sevdiği banka hesabındır. Kimse beni bunun aksine inandıramaz. Bak Orhan, bir başkası olsa vereceği kararı beni hiç ilgilendirmez. Ama biz çocukluk arkadaşıyız. Aramızda bunca yıllık hukuk vardır ve seni çok severim. Yanlış bir karar verip sonra bunun acısını çekmeni istemem. Bir an için aksi varit de olsa aranızda korkunç bir yaş farkı var. Yahu onun isteklerini nasıl karşılayacaksın bu yaşta? Meselenin o yanını hiç düşünmüyor musun?" Başımı önüme eğdim. Beni de asıl endişelendiren husus buydu zaten. Sessiz kaldığımı görünce homurdandı. "Saçmalama ve ayağını denk al. Çok iyi düşün." "Ama onu seviyorum," diye mırıldandım. Nihat ilginç bir edayla homurdandı. "Bu sevgi değil. Hepimiz yaşadık. Cinsel aktivitemizin sonuna yaklaştığımız bir sırada gençliğimize duyulan hasret, giderek körpe kızlara insiyaki arzu, hepsi o kadar. Bunu evlenmeyle bağdaştırmak da neyin nesi, anlamadım gitti. Aklım almıyor yahu. Böyle bir şeye nasıl kalkışırsın? El alem ne der sonra?" "El alemi ne diyeceği umurumda değil dostum. Yalnız Ben duraklayınca Nihat merakla yüzüme baktı. Yalnız ne? Asıl sorun başka. Ne? Artık korku yaydan çıkmıştı. Söylemekte sakınca görmedim. Kız benimle evlenmeyi hiç düşünmüyor dedim. Bir kaşı hafifçe havaya kalktı. Yani o mu seni istemiyor? Başımı salladım. Aynen öyle. Bir süre düşündü. Sonra gülmeye başladı. Aferin, akıllıymış. Yani bilinen kadın komploları. Seni iyice avcunun içine alıp evliliği zoraki kabulleniyormuş ayaklarına yatma. Yapma be Orhan. Nasıl göremiyorsun gerçeği? Tam ona göre bir yem olmuşsun. Birden sinirlendim. Gerçi eski dostumdu Nihat. Mutlaka beni sevdiği için bunları söylüyordu. Ama tanımadığı bir insan için nasıl böyle konuşabilirdi? Terslendim. Sesimin tonu değişti. Çok erken hüküm veriyorsun Nihat dedim. Kızdığımı anlamıştı. Samimiyetle özür diledi. Affedersin. Seni kırmak istemem. Ben şahsi kanaatimi açıklamak istedim. Pek tabidir ki kendi geleceğini kendin tayin edecek yaş ve mevkidesin. Bize halt etmek düşer. Şayet mutlu olacağına eminsen söyleyecek bir lafım yok. Konuyu kapattık. İkimiz de daha fazla bu konuda konuşmak istemedik. Arkadaşım gittikten sonra düşünmeye başladım. Kendi kendime de kızdım. Nihat'a evlenmekten bahsetmem çok abesti. Evlilik sadece beynimin şekillendirdiği bir husustu. Bu konuyu Gül'e açtığımda kesinlikle böyle bir şey düşünemeyeceğini bana en açık şekilde ifade etmemiş miydi zaten? Ama kafama takılmıştı şimdi. Bu gerçekten Gül'ün bir oyunu olabilir miydi? Uslu durduğun sürece seni hiç bırakmayacağım diyen o değil miydi? Uslu durmak da ne demekti? Bir erkek Gül'ün yanında ne kadar pasif kalabilirdi? En iyisi durumu biraz zamana bırakmaktı. Evimde 2 gün kalmış, benim şirazem olmuştu. Bu kadar kısa bir tanışıklığı takiben evliliği düşünmek gerçekten inanılmaz bir şeydi. Saçmalıyordum ben. Kendimi oyalamak için dışarı çıktım. Evim daha şimdiden 2 günün anılarıyla Gül ile dolmuş gibiydi. Çalışma odamda, salonda, mutfakta, velhasıl her yerde onu görür gibi oluyordum. Gül'ün kokusu eve sinmişti sanki. Özlemek çok yıpratıcı bir şeydi. Daha şimdiden onu arıyordum. Oysa önümde dolu dolu bir hafta vardı. Sabırlı olmalı, kendimi frenlemeyi bilmeliydim. Yaşım bu tempoyu kaldırmazdı. Kabul etmesem de Nihat'ın teşhisi doğruydu. Bizler artık kocamış kişilerdik. Bu tür heyecanlar bize göre değildi. Gül'ü telefonla aramamak için kendimi zor tutuyordum. Özellikle Nihat'la aramızda geçen diyalogdan sonra daha çekimser ve ürkek olmuştum. Üstüne fazla varmamalı, olayların akışını biraz daha oluruna bırakmalıydım. Yine de her telefon çalışında yüreğim hopluyor, onun aradığını sanıyordum. Salı günü hiç beklemediğim bir şey oldu. Telefon çalınca yine yürek çarpıntısıyla açtım. İçime doğmuş gibi o sandım. Oysa arayan Ahmet'ti, Gül'ün şube müdürü. "Merhaba Orhan Bey amca, ben Ahmet," dedi. Birden nutkum tutulur gibi oldu. Yoksa kötü bir haber mi alacaktım? İçimi bir titreme kapladı. Öyle ya, belli olmazdı. Belki Gül benimle daha fazla çalışmak istemez, bundan böyle gitmeyeceğim, yerime bir başkasını bulun diye haber gönderebilirdi. Güçlükle "Merhaba Ahmet" diyebildim. İleteceğim mesajı ürpererek bekledim. "Nasıl, bizim Gül'den memnun kaldınız mı?" diye sordu. Kekeledim. "Evet oğlum, Allah için çok merhametli bir hanım kızmış. Bana çok yardım dokundu. Ne o, yoksa bundan böyle gelmeyecek mi?" "Yok canım, ne münasebet. O da sizi çok sevmiş. Çok tonton bir amca diye söz etti sizden." Durakladım. "Tonton amca ha? Demek öyle bahsetmişti benden." Ahmet devam etti. "Hatta utanması cumartesi gecesi sizde kalıp pazar günü de yazmaya devam edecekmiş. Ama size söylemeye çekinmiş. Bana anlatınca, yok canım ne sakıncası var? Keşke kalsaydın dedim. Ona evde güzel yemekler de yapmışsınız." Anlata anlata bitiremedi. Rahat bir nefes aldım. "Küçük yalancı" diye geçirdim içimden. Demek pek çok şeyi saklamayı yeğlemişti. Hele o cumartesi gecesini. Acaba siyah tül giysisi içinde salonda memelerini hoplatarak dans ettiğini bilse Ahmet şu an ne düşünürdü? "Ya öyle" diye bir şeyler geveledim ağzımın içinde. "Siz de memnun kaldıysanız sevindim Orhan Bey amca," dedi Ahmet. Ona teşekkür edip telefonu kapattığımda içimde ılık ılık bir şeylerin aktığını hissettim. Artık Gül'le aramızda gizli bir sır vardı. Kimsenin bilmediği yakınlaşmamız. Çocuk gibi sevinmeye başlamıştım yeniden. Ama bu sevincim uzun sürmeyecekti. Bütün gösterdiğim sabra rağmen gece olunca dayanamayıp cep telefonundan aradım. Sesini duyunca yüreğimin yağı erir gibi olmuştu. "Merhaba Gül," dedim. "Biliyor musun, seni çok özledim." "Ben de tontonum," dedi. "Hafta sonunu iple çekiyor, kalan günleri sayıyorum." "Ben de." Keyfim gittikçe artıyordu. Hatta dün ve bugün niye aramadım diye hayıflanmaya bile başlamıştım. Ev sensiz çok yavan gelmeye başladı bana. Her tarafta hayalini görür gibi oluyorum. "Bekle, 3 gün sonra oradayım. Hem de yeni sürprizlerle." Yeni bir heyecan dalgası içimi kaplamıştı. Hemen sordum. "Nasıl bir sürpriz?" "Söylemem. Onu yaşayarak göreceksin," dedi. Yavaş yavaş huyunu öğreniyordum artık. Ne kadar ısrar etsem de söylemeyeceğinden emindim. Hem öylesi daha iyiydi. Cumartesiye kadar bana hayal kurma şansı veriyordu. Bu arada Ahmet'le yaptığım telefon konuşmasını hatırlayarak konuştum. Ahmet'e de hafta sonunu bende geçirdiğini söylememişsin dedim. Birden telaşlanır gibi oldu. Sesi tizleşti. Söyler miyim hiç? Aman sen de sakın bahsetme. Şaşırmıştım. Neden diye sordum. Ahmet ne karışır ki bende kalmana? Aa, sana söylemedim mi? Neyi? Ayol o bana sırılsıklam aşıktır. Devamlı kur yapmaya durur. Beni görünce aklı gidiyor. Her hafta masama çiçekler gönderir. Çıkma teklifi yapar ama ben yüz vermem. Birden dona kaldım. Bizim Veysel'in oğlu bekardı. Hatırladığım kadarıyla da yakışıklı bir oğlandı. Gerçi uzun zamandan beri görmüyordum ama bankada şube müdürü olacak kadar da mesleğinde ilerlemişti. Birden o nefret ettiğim kıskançlık ateşi yine kor gibi yüreğime düşmüştü ve kıza askıntı olması canımı sıkmıştı. Şaşkınlıktan cevap veremeyince Gül hattın öbür ucundan seslendi. Alo, orada mısın? Soğuk bir sesle mırıldandım. Buradayım. Tontonum, kıskandın mı yoksa? Yiğitliğe toz konduramadım. Yo. Tatlım, büyütme meseleyi o kadar. Takma kafana. Ne kadar hoş ve çekici bir kız olduğumu bilmiyor musun? Her zaman etrafımda bir sürü erkek yaklaşmak için tur atıp duruyor. Hepsi köpek balığı. Beni yutmak için peşimde daire çiziyorlar. Ama ben onlara papuç bırakmam. Çünkü senden hoşlanıyorum. Sen onların hepsinden farklısın. Anlıyor musun beni? Tabii, anlıyorum diye kekeledim. Hadi şimdi kapatıyorum. Ablamla sinemaya gideceğiz bu akşam. Geç kalıyoruz. Yarın akşam beni yine ara. Cumartesiye görüşürüz tatlım. Telefonu kapatıvermişti. Donup kalmıştım. Doğru mu söylüyordu acaba? Sırf beni üzmek, kıskandırmak. Zaten yarısı gitmiş aklımın tamamını da mı başımdan almak istiyordu? Uzun süre kendime gelemedim. Ahmet'in ona aşık olduğunu düşündükçe hırslanıyordum. Üstelik o etrafındaki köpek balıklarından sadece biriydi. Ayrım 8 sonu.